Ayrım 3, ne kitapsız ne kedisiz, Bilge Karasu, sayfa 24. İletişimin güçlükleri üzerine yerli yersiz sözler. Sağlam bellediğimiz bir takım temel düşüncelerimiz vardır. Yıllar boyu düşünce, inanç, bilgi yapılarımızı bu temeller üzerine kurar dururuz. Ama bunların da altında düşüncemsi adını vermekten başka çıkar yol bulamadığım bir takım öğeler var sanıyorum. Bu düşüncemsileri anlatmak için şöyle diyeceğim. Bunlar bilgilerimizin, inanç ya da düşüncelerimizin temelini oluşturduğunu bildiğimiz ama düşünceler değil, ulaşılması kolay sayılabilecek, bu bildiklerimizin de altında yatan, o temellerin temeli olan bir takım öğelerdir. Düşünsel davranışlarımızı en çok belirledikleri zaman bile varlığını usumuzdan geçirmediğimiz, kendimizden ayırt etmediğimiz, düşünüş biçimimizi eşelemeyi iş edinmedikçe belki bir yaşam boyu farkına varmayacağımız bir takım ana gereçler, ham topraktan seçilmesi güç, parça parça bir takım çekirdekler. Yaşadıkça, görüp geçirdikçe, bunları önce sezmeye, sonra da azar azar seçmeye başlayabiliriz. Bunları biraz daha iyi kavramaya çalışınca da sağlam sanıp üzerine o güne değin neler neler kurduğumuz temellerin yer yer sarsıldığını duymamıza şaşmamalı. O neler neleri kurarken okumuşluğumuzun, düşünürlüğümüzün, aydınlığımızın en incelmiş yöntemlerini, tekniklerini, aletlerini kullanmış, işi sağlam tutmuşuzdur ya, bunların en altındakini, yani kendimizden ayırt edemediğimizi araştırmak, usumuzun köşesinden bile geçmemiştir çoğu zaman. Ansızın, o sağlamlıkların altında, dayanağını kolay kolay bulamayacağımız bir takım çocukça, kesinlikler, nereden edindiğimizi kestiremeyeceğimiz bir takım ilksel kavramlar buluruz karşımızda. Nasıl yürüdüğümüzü, nasıl soluk aldığımızı başarıyla, eksiksizce anlayıp anlatabilir miyiz? Yürümemiz bozulunca, solumamız güçleşince farkına vardığımız bir takım şeyler var. Düşüncemsilerin farkına varmak için de galiba kim işlerliklerin aksaması gerekiyor. Başka türlü düşünmek olanaksız diyerek boğuntular geçirdiğimiz bir anda karşımızdaki başka türlü düşünebiliyor, söyleyebiliyorsa bu başka türlülükte düşünce ayrılığı diyebileceğimiz her şeyin çok ötesinde, bizim düşünemediğimiz bir buluş olmanın çok ötesinde, düşünülmesi olanaksız demekten başka bir şey bulamadığımız bir biçimde ortaya çıkıyorsa, bu sarsılmayı, dağılmayı yaşıyoruz, dona kalıyoruz demektir. Bizim dilimiz olmayan bir dil, bir yabancı dil söz konusu olsun. Attığımız bu adımla her yanı tuzak dolu, tehlikeyle diken diken bir Amazon ormanına giriyoruz. Bu dili bilmekten ya da bilmemekten söz ederiz. Ana dili Felemenkçe olan Jan van Gennep mi bilir bu dili? Bilge Aksu mu? Besbelli diyoruz içimizden. Bilge Aksu'nun ana dili Felemenkçe değil. Bir şey üzerinde duruverelim bu arada. Birinin konuştuğu bir dilden söz ederken ana dili demek, nasıl bir toplum yapısının ürettiği bir deyimi kullanmaktır. Hangi aşılmaz duygusal sınırlar içerisinde kalmaktır? Hepimizin sık sık düşünmüş olduğumuz bir şey sayılabilir mi bu? Sözü dağıtmayalım biz gene de, işimize bakalım. Elinizin altında en ince aygıtlar var. Çözümlemeler, irdelemeler, araştırmalar sonunda Bilge Aksu'nun Felemenkçe'yi hiçbir zaman Van Gennep kadar bilemeyeceğini de kanıtlayabilirsiniz. Van Gennep'in Aksu'nun yanında Felemenkçe'den yana bir Borneo'dan farksız kaldığını da. Pek karmaşık ölçütler girecektir işin içine. Tarih ile toplum bilimden, eğit bilim ya da uygulamalı bir şey bilime dek birçok bilim yardım edecektir size. Peki söz konusu kendi dilimizse? Ne güzel ayıklamalar yaparız bu alanda. Kendi dilimiz yahu, onu da bilmeyeceksek. Beğenmediğimiz adamlar Türkçe bilmez, bilemez ya da Türkçe bilmediklerini başkalarından gizleyebilmişlerse bile biz, bilmediklerinin kanıtlarını yazılarında, konuşmalarında, öküz altında değil buzağı, yılan yavrusu ararcasına arar, bulur, ortaya koyarız. Canım bu da böyle söylenir mi ya? Bir takım kalıplardır aradığımız. Belli durumlarda belli bir takım kalıpların kullanılmasıdır istediğimiz. Çoğu zaman hiç değilse beklediğimiz bir takım kalıpların kullanılmasının bilinmesi, bilindiğinin gösterilmesidir. Ama bunun bilinmesi ne demektir? Bir dili bilmek dendiği zaman o dilde düşünebilmektir usuma gelen. Yani ana dilimizi kullanırken yaptığımız ilk işi o dilde de yapabilmektir. Bu bakımdan o dile uygun sesler çıkarıp iyi konuşamazsanız bile iyi, doğru yazabilirsiniz bir dile. Bilirsiniz sayılır. İkinci basamak o dilde günlük yaşamı yaşayabilmektir. O zaman bu dilde konuşabilmeniz hem baya baya konuşabilmeniz elbette konuştuğunuzu başkalarının anlaması gerekir. Ama bir dilde kendi söyleminizi kurabiliyorsanız, başkasının söyleminin yalnız anlamına değil, tadına da varabiliyorsanız, o dili bilmekten söz edebileceğiniz ölçüde, o dilde kurallardan öteye geçebiliyorsunuz, bir başka deyimle yaratıcılığa yaklaşabiliyorsunuz demektir. Burada duralım. Kendi diliniz olmayan bir dilde de bunu başarabilirsiniz. Başarabilirsiniz demem, bunun pek olağan, pek sıradan bir iş olduğunu düşünmediğimi gösterir. Ama kendi dilimizde belli bir okumuşluk düzeyine ulaştığımız anda bizden zaten beklenen bir edimdir bu. Dili öğrenmenin ya da kullanmanın türlü evreleriyle uğraşıyor olmadığımıza göre iş burada bitmiyor, başlıyor. Kolaylıkla dilimizin ucuna geliverdiği için, belli durumlarda herkese bir şeyler anlatacağına inandığımız için kullanıverdiğimiz bir takım deyimler vardır dile ilişkin. Bunun Türkçesi şudur deriz, bir kalıp, bir değiş biçim atarız ortaya. Dil dehasından söz eder, bir yabancı terimin ne güzel bir Türkçe karşılık buluverdiğini söyleyerek seviniriz. Çeviri kokuyor diyerek haklı haksız bir değiş biçiminin Türkçenin alışılagelmiş değiş kalıplarına aykırı düştüğünü ileri süreriz. Bunun altındaki varsayım, değişmemiş bir dünyanın değişmez durumlarını dile getirmekte değişmez kalıplar kullanılması gerektiği olabilir mi? Bir dili kendi dışındaki bir dille karşılaştırırken bile işin içine değiştirici bir etmen kattığımızın farkına her zaman varır mıyız? Dil, yeni kavram öbeklerini, değişen yaşamı, değişen dünyaya bakışları elbette söyler olacaktır. Dil bu yeniliklere de, değişikliklere de yetişsin, onları da kuşatsın, içine alsın diye uğraşılacaktır. Değişik düzeylerde, değişik biçimlerde. Ama bu arada dilin var olan kalıplarına uyarlanan yeni öğelerde ufak ufak bir takım değişiklikler olacak, dilin kalıpları da bunlara göre genişlerken ufak ufak bir takım değişikliklere uğrayacaktır. Bu süreç dile özgü değil elbet. Dilde olan bitenlere, ayrıntılara inerek bakacağımız yer de değil burası. Ama bu sürecin temel anlamını kavramamız gerekir ki öteye geçebilelim. Dilin yarattığı bir dünyayı kavrama biçiminin yeni öğeleri etkilemesi, onları belli bir dilin açısından dile getirilir kılması kadar, dilin de bu yeni öğelerin etkisiyle bir ölçüde değişikliğe uğraması sürekli olarak göz önünde tutulmalı sanırım. Ancak yeni öğeler gitgide büyüyen, genişleyen kavram çerçeveleri ya da yaşantı yorumları biçimini aldıkça, yani düşünce dili, sanat dili gibi özel alanlarda devinilmeye başlandıkça, söylem özelleştikçe bildiğimiz kalıplar, yapılar yetmemeye başlar. Güçlük de burada başlar. Tadına varmak, karşılaştırmalar yapabilmektir. Tarih bilmektir. Nerelerden nerelere geldiğini bildiğimiz bir dil, hangi dünyayı dile getirmekle başlayıp bugüne nasıl ulaştığını, bugün hangi dünyayı ne ölçüde dile getirmekte olduğunu bildiğimiz bir dildir. Hangi çerçeveyi, çerçeveleri dile getirmekte başarılı olduğunu bildiğimiz bir dil. Hangi çerçeveyi iletmekte daha az başarılı olduğunu, hangi çerçeveye yabancı kaldığını, ilgi göstermediğini ya da kalmış göstermemiş göründüğünü bildiğimiz bir dil. Türkçenin kimi şeyi dile getirmekte güçsüz, sınırlı, başarısız, olanaktan yana yoksun ve benzeri olduğunu söyleyen aklı başında aydınlarımız o kadar da az değildir. Aklı başında olmayanlarla bilişsizleri hiç katmayalım hesabımıza. Bu çeşit savlar Türkçeyi sevenleri incitir. Savı ortaya atanlarında incinenlerin de yanıldığını söyleyebiliriz. Türkçe, yeterince gelişememiş ya da sevdiğimiz için kendisinden umudu kesmeye kıyamadığımız bir delikanlı değildir ki. Ama biraz başka bir açıdan düşünülürse, savı ortaya atanlar da haklı görülebilir, incinenler de. Birikiler şu anda Türkçenin anlatım olanaklarının belli bir erek söylem açısından yetersiz olduğu gözleminde bulunuyorsa haklı olabilir. Ötekiler de incinebilir çünkü Türkçenin yetersizliği gözlemlenip söylenmekle ortadan kalkmaz. Bu yetersizliğin giderilmesine çalışılması gerekir. Yetersizliği gördüğü halde bunu yeterliğe dönüştürmek için uğraşmayan kişi bu işle kimi görevlendirmektedir acaba? Sorulmaz mı bu soru? Dili durmadan kurmak zorundayız. Yaşamla, düşünceyle sürekli bir etkileşim içinde olan, var ettiğimiz, bizi var eden bu aracı durgun durak bilmeden kurmak zorundayız. Bilmek ile yetinemememiz de bundan. Dil yalnız bir kurallar dizgesi, daha doğrusu belli kurallar uyarınca oluşmuş bir dizge değildir. Bir esneklikler dizgesidir de. Bu esneklikler kuralların yanı sıra gelişmiş bir kaçamaklar dizisi değil, bu kuralların öbür yüzüdür. Bu kuralların getirdiği olanaklardır. Kurallar bilinebilir, esneklikler ise araştırılabilir, aranır, bulunur. Her buluş yeni bir kural öğesi oluştururken yeni bir olanak hazırlar. Kurmak dediğimiz, işlemek dediğimiz bu. Ama bunu söylersek ardından birçok şey daha söylememiz gerekecektir. Örneğin, söylemin taşıdığı öğreni payı arttıkça bu söylemin anlaşılması, yorumlanması, anlamının kurulması da elbette güçleşecektir. Bildik öğelerin oranı azaldıkça bu duruma girmek doğaldır. Terimler belli alanların gereksettiği ya da gereksediği öğeler olarak yaratılır. Bu yaratmada da kurallarla esneklikler belirleyici, olanak, yaratıcı olur. Ancak terimler gereksendikleri ölçüde bildik olmayan düşünme, dile getirme kalıplarının öğeleri olacaklarından, yaratılan terimle birlikte bu kalıpların kullanım kiplerinin de yaratılması gerekir. Bir takım yeni sözcüklerin, terim olmayan sözcüklerin yaratımı da buna benzer sorunlarda bir arada ortaya çıkar. Bu yaratım, verici-alıcı ilişkisini elbette etkileyecektir. Eleştirel davranışın sürekliliği gereklidir ama bu davranışın nereye, neye yöneltileceği de sürekli bir eleştirel davranışın belirleyeceği bir karar olacaktır. Değirmenlerle mi savaşılacaktır, canavarlarla mı? Bilemez olursunuz bu noktayı gözden kaçırırsanız. Anlama alanlarının, uzmanlık alanlarının, bilgi alanlarının çeşitliliğini yadsımak güç olsa gerek. Her türlü iletişim çabası ya da iletişim isteği gibi görünen her davranış karşısında bu adam bu sözleriyle ya da yazısıyla bir şeyler söylemek istiyor olsa gerek varsayımıyla ilgi gösterebiliriz. Temel varsayımlarımızdandır bu. Öyledir ama her söyleneni her dinleyenin ya da okuyanın anlaması gerektiği pek sağlam bir varsayım değildir sanırım. Her söylediği ya da yazdığının anlaşılması gerektiğini sanan adamın durumu da bir tür aymazlıktır. İlgiden, istekten başlayarak bilgiye, görgüye uzanan birçok etmen bu anlamayı kolaylaştırır ya da güçleştirir, olanaklı kılar ya da engeller. Çok yadırgadığımız terimlerle ısırgana dönmüş bir uzmanlık alanında bir metni belki okumaya bile kalkmayız. Anlayamayacağımızı baştan kabul ederiz. Oysa terimleri öğrenme sıkıntısına katlandığımızda kim ilişkileri çok kolay kavradığımızı görebiliriz kimi zaman. Buna karşılık terimleri günlük dilin sözcüklerini andıran kimi alanda o terimlerin özel anlam yükletilmiş sözcükler olduğunu bilmediğimiz için anlamamız gerektiğini düşündüğümüz şeylerden bir anlam üretemeyişimize çok kızarız. Unutmayalım, karşımızdakinin bir şeyler anlatmak istediği sayıltısıyla yola çıktığımız kadar kendimizin de anlayacağımız sayıltısıyla yola çıkarız. Ben bunu anlayamam belki ya da bu benim anlayacağım bir şey değil galiba diyebilmek, ben her şeyi anlarım demekten öteye bir adım atabilmiş olmaktır. Ben her şeyi anlarım sayıltısıyla yola çıkanlar yalnız çocuklar olsaydı durum daha iç açıcı olurdu ya, donatımlarının kendilerini her şeyi anlar kılacağını düşünen olgunlarla okumuşlar, bir şeyi anlamadıklarını söylerlerken kızmakta, kendilerine bu anlamadıkları sözleri yazıyı sunanlara kızmakta haklı değiller mi? Hele bu sözler, bu yazı, günlük dilin öğeleri kalıplarıyla örülmüşse. Bu sözlerde, bu yazıda anlaşılmayı güçleştiren, belki de olanaksız kılan bir eksiklik, bir sakatlık bulunması olasılığını göz önünde bulundurmak gerekir elbet. Ama anlamadığı için kızanların göz önünde bulundurmadıkları bir nokta var sanıyorum. Donatımları onları her şeyi anlar kılamaz. Olsa olsa pek çok şeyi anlayabilir kılar. Pek sade suya bir şey söylediğimi çok iyi bilerek söylüyorum. Bu donatım onları bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini öğrenmeye yatkın kılar, o kadar. Yoksa hangi donatım hem her bildiği kuşatabilir, hem her bildiğin yola açılabileceği her sonucu, her daha bilinmeyeni bildik kılabilir ki? Yaratımın payından söz ediyoruz. Her şeyin her zaman aynı biçimde görüleceği, algılanacağı, yorumlanıp anlaşılacağı, her zaman aynı dilsel kalıplar içerisinde dile getirileceği, herhangi bir şeyin değişmeyeceği düşüncesinde değilseniz, iletişimin her zaman kolay olacağı beklentisiyle yaşamaya da kalkamazsınız. Anlama kalıplarının, anlam sınırlarının, alabildiğine zorlandığı, zenginleştirildiği çağımızda, kimi çağın özellikle bu niteliği taşımış olduğunu sanıyorum. Gene de şunu eklemeli, tarih boyunca kimi çağın anlama çabasına olağanüstü önem vermiş olduğunu düşündüren ipuçları kendi çağımızın bir kurmacası değilse. Sanat alanı, özellikle söz sanatları alt alanı insanı şaşkına çeviren bir çeşitlilik gösteriyor. Genellikle günlük konuşma diline oldukça yakın görünen bir yazı dili, en değişik görüşler adına benzeşen, en benzeşen görüşler adına da sövüşen kılıklara girebiliyor. Belirsizliği azaltma çabası bir yanda az yaygın sözcüğü arayıp bulma sonucunu verirken, bir yandan yaygınlığı ölçüsünde belirsizliklerle yüklü sözcüğün kullanımı yanıltıcı bir anlama rahatlığı sağlıyor. Genellikle altyazının adı verilen bir yazı türleri topluluğu bir yandan alabildiğine hoşgörüyle karşılanıyor, bir yandan da yazının yerini almak için her olanaktan çoğu zaman saldırganca yararlanıyor. Bir bölük okur, gitgide daralan vakitler içerisinde zahmetsizce okumak isteyenlerin safına katılmak durumunda kalırken, uyarılmaktan kaçınmanın kısır döngüsüne kapılırken, dilini birkaç deyimle birkaç yüze aşmayan sözcüğe indirgerken, yaratıcılık adına zaman zaman yaygınlaşan birkaç hafta ya da ay içerisinde eskitilesiye de birkaç anlam değiştiren yeni deyimlerle yetinirken, Anlayamadığı yazıların, metinlerin çoğalması karşısında kızgınlıktan başka bir şey duymuyorsa şaşmamalı. Buna karşılık bir başka bölük okur, anlam sorunlarının çetinliğinden habersiz, terimleri günlük dile aktarıyor, açık, belirsizliği giderilmiş bir söylem kurabildiği duygusu içinde iletişimi, neredeyse boşalmış kalıplarla yürütmeye çabalıyor. İnsanların anlamadıklarını bilmeleri ama anlama yolunda hiçbir çaba harcamamaları durumu ile hiç anlaşamadıklarını anlamamaları, buna karşılık karşılarındakini anladıklarına, kendilerinin de karşılarındaki insanlara apaçık şeyler söylediklerine sarsılmaz bir inanç beslemeleri durumu karşı karşıya getirildiğinde, kötüler arasından en az kötüsü diye hangisini seçmeli ki? İnsanın duyup düşünebileceği, dile getirmek yani iletmek isteyebileceği şeyler çok çeşitli. Bunları iletmek yani başkasının da kavrayabileceği, anlayabileceği kalıplar içerisine sokmak çabasında bilineni seçmek kadar esnekliklerin sağladığı olanaklardan yararlanma yollarını yaratma ya da öğrenmenin de büyük yer tuttuğunu er geç görür anlarız. Daha iyi bir verici olmak da öğrenilen bir şey, daha iyi bir alıcı olmak da. İlettiğimizi daha iyi kurmak, iletileni daha iyi açmak, anlamlandırmak elbette öğrenilmek ister. Çaba göstermeye hazır olmamızı gerektirir. Verici, iletisini, kendi seçimini, ayıklamasını yaptıktan sonra verir. İletisini alacak bir alıcının bulunduğunu varsayarak, alıcı da seçimini yaparak, ayıklayarak alacaktır iletileni. Her ileti, alıcı olabilecek herkese yöneltilmiş değildir. Her alıcı, her iletiyi almak zorunda değildir. Almak olanağını da bulamaz zaten. Her iletinin yorumu, çözümü, açımı aynı biçimde, aynı tutumla yapılmaz. Alıcı olarak çok değişik vericilerin ilettiğini anlayabilmek için yöntemlerimizi çeşitlendirmek, esnek kılmak, her durumu uydurmak zorundayız. İmdi, zorlandığımız zaman dile getirme ya da anlama çabamızda bir engele, bir sınıra dayandığımızı duyduğumuz zaman dilin sınırlarından, sınırlılığından, sınırlı olanaklarından, başka dillere oranla yoksulluğundan, ya da vericinin, söyleyenin, yazanın beceriksizliğinden, bilgisizliğinden, kafasındaki karışıklıktan, kötü niyetinden, kötü niyet taşıma suçlamaları çoğu zaman karşımızdakini beceriksizlikle suçlama anlamına gelir. Kötü niyet ancak fark edilmediği zaman etkili olur. Karşınızdakinin kötü niyetli olduğunu anlıyorsanız ya beceriksizliğidir, bu kötü niyeti gizlemeyi başaramamıştır, alıklık etmiştir ya da sizin çapınızı kestirememiştir ki aynı kapıya çıkar. Söz edebiliriz. Suçu önce başkalarında arayanlardan olabiliriz. Belli bir anda, belli bir yerde haklı olabiliriz de böyle düşünmekle. Suçu önce kendinde arayanlardan olabiliriz. Ben beceremiyorum, ben anlayamıyorum diyenlerden olabiliriz. Bu durumda da haklı olabiliriz elbet. Belli bir anda, belli bir yerde. Ama ille de suç arayacak yerde, dile getirmek ya da anlamak için neler yapabileceğini düşünenlerden, araştıranlardan da olabiliriz. Bu yolda var çünkü. Elimizdeki aletleri, bilgileri kullanır, yetmedikleri yerde yeni aletler geliştirmeye, yeni bilgiler edinmeye çalışırız. Düşünebildiğimiz her şeyi dendikten sonra da engeli aşamıyorsak, dile getiremedim deriz, anlayamadım deriz. Verici ya da alıcı olarak başarı gösteremediğimizi söyleriz. Bir oyunun kurallarınca oynamış ama kazanamamış gibi. Gerçeklenmeyen temel varsayımların acılığı olmayacaktır bu başarısızlıkta. Olsa olsa şöyle bir sonuca varırız. Sınırlı olan, engel yaratan dil değil, vericinin kafası, metin değil, alıcının kafası. Bizim dile getiremediğimizi bir başkası getirebilir. Bizim anlayamadığımızı bir başkası anlayabilir. Çok görülmüştür bu. Biraz tarih bilmek yeter. 1982. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 34.